Ben bir siyasinin sokaktan kopmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında gazetecinin de öyle. Çünkü bizim bütün sermayemiz insan.
Vatandaşın motivasyonu nasıl?
İnsanlar birbirlerini dinlemiyorlar artık.
Nasıl karar verdiniz böyle bir şeye?
Her görüşün parlamentoda temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum.
Bir siyasetçi için zor bir şey değil mi bu?
Bunun için tutkunuzun olması lazım.
Siz sokakta bunun pozitif bir yansımasını görüyor musunuz?
Ben sokakta olmayı çok kıymetli buluyorum ve sokakta da olacağım.
Sizin hikayeniz tam olarak nasıl başladı?
Şişli'nin gündüz nüfusuyla gece nüfusu çok farklı.
Siz genel olarak Türkiye'deki belediyeciliği nasıl yorumluyorsunuz?
Benim hedefim Şişli'yi gelip geçilen bir yer olmaktan çıkarıp gezip görülen bir yer olmasını sağlamak.
Başardıklarınız ve başaramadıklarınız.
Bu aklıma koyduğumu yaparım, başarırım.
Siz tabii aslında bir anlamda siyasetin içinde hayata merhaba dediniz diyebiliriz,
doğru,
değil mi?
Doğru. Yani ben gözümü açtığım andan itibaren belediyeci bir ailenin içindeydim. Zaten amcamlarla, Aytekin Kotil'le yani amcamlarla altlı üstlü oturuyorduk ve hani iç içe büyüdük. Ama tabii bunun yanı sıra 70'lerin, 80'lerin o devrimci, halkçı belediyecileri işte Ahmet İsvan olsun, Ali Dinçer olsun, Murat Karayalçın olsun. Onların hepsi benim, yani bizim ailenin çok yakınlarıydı, ailecek görüştüğümüz insanlardı ve benim çocukluk kahramanlarımdı. Onlar. O yüzden ben çocukluğumdan beri bunun içinde büyüdüm ve tabii şöyle bir şey de vardı bizim çocukluğumuzda. Bize bu açık açık söylenmezdi ama hep hissettirilirdi. İşte hep hareketlerinize dikkat edin. Mesela belediyeden yani belediyenin bir bardak suyu bile içilmemeliydi bizde. Hani böyle bir şeyle büyüdük. Böyle bir anlayışla büyüdük ve hep böyle göze batmamamız gerektiği söylenmezdi ama hissettirilirdi.
Görülmeyen altın kurallar ya da yazılmayan altın kurallar.
Aynen öyle. Görünmeyen altın kurallar çok önemli.
Tabii doğru. Siyaset çok uzun soluklu bir yolculuk. Buradaki en önemli şey sürdürülebilir kılmak bu işi ve bir şekilde motivasyonunuzun, hevesinizin de hep diri kalması gerekiyor. Ama bu işte tabii ki süreçte sadece sizin bireysel olarak değil, bağlı bulunduğunuz partinin de kazanması ya da kaybetmesi, sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın bir şekilde yine motive olup insanlara hizmet etme aşkı insana enerji dolduruyor.
Tabii.
Şimdi ben şeyi hatırlıyorum. Sizin bir Ankara yürüyüşünüz vardı. Herhalde 17 gün sürmüştü değil mi o?
19-18 gün evet o civar sürmüştü.
Kuğulu Park'ta mı son bulmuştu?
Evet Kuğulu Park'ta son bulmuştu.
Nasıl karar verdiniz böyle bir şeye? Seçim ya, barajının düşürülmesiyle ilgiliydi değil
evet,
mi?
Evet ben orada çünkü şuna çok inanıyorum. Hala daha da inanıyorum. Zaten geldiğimiz noktada gördüğünüz gibi aşağı yukarı bir oraya geldik hani ittifaklarla. Her görüşün parlamentoda temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani atıyorum bu bir Kanarya Derneği de olabilir. Yani %1 alıyorsa yani parlamentoda sesi olsun. Çünkü ben parlamentoda seslendirilmeyen seslerin daha sonra böyle bir düdüklü tencere gibi toplumda patladığına çok şahit olduk. O yüzden her şeyin çözümünün parlamentoda olduğuna inanan ve orada seslendirilmesi gerektiğine inanan biriyim. Ve buna olan inancımla ben o yürüyüşü yaptım.
Zorlandınız mı?
Yani ben orada şeyi düşünemedim. Çok yazdı. Temmuz ayıydı. Çok sıcaktı. Bir de asfaltta yürüyorsunuz. Asfaltta yürümek çok daha o sıcağın etkisini kat be kat arttırıyor. Epey zorlandım diye.
Bir de siz Karadenizlisiniz.
Evet.
Böyle bir yanınız var.
Evet.
Gider misiniz memlekete?
Çok. Yani her sene gidiyorum.
Oranın yöresel tatları falan da herhalde.
Çok severim. Yaparım.
Seversiniz ama yapabilir
yaparım,
misiniz?
Yaparım. Yani mısır ekmeği evimden eksik olmaz. Mısır unum Rize'den gelir. İşte hem arkadaşlar yolluyor hem dostlar yolluyor. Hiç mısır ekmeği yani unsuz kalmam. Severim. Oğlumun oğlu da çok seviyor şimdi. Ona da yapıyorum mısır ekmeği. Seviyoruz.
Şimdi siz bir yola çıktınız ve Şişli sokaklarını dolaşıyorsunuz. Öncelikle bütün siyasi görüşleri bir kenara bırakarak vatandaşın motivasyonu nasıl? Yerel seçimle ilgili böyle bir kendilerini hazırlamışlar mı? Vatandaşı hazır görüyor musunuz?
Yani yerel seçimden ziyade ben insanlarda tabii yani hayat pahalılığı çok aşırı derecede var. Bu son bir haftadır pazarları dolaşıyorum. Ve pazarda pazarcıların söylediği şu. Yani malımızı satıyoruz. Sattığımız malın yerine koymakta zorlanıyoruz. Çünkü hani sattığımız fiyata alıyoruz. Hani mesela akşam işte 50 liraya satıyorsa ertesi gün 50 liraya alıyor malını. İnsanlarda da bir geçim sıkıntısı var. Gerçekten zorlanıyorlar. Hatta dün pazarda şöyle bir konuşma oldu. Biz hani eskiden Avrupa'da derdik ki taneyle satılıyor, dilimle satılıyor, dalga geçerdik falan. Şimdi baktık pazarlarda biraz öyle bir eğilim var. Bir de insanlarda tabii hayat pahalılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Mutsuzlar. Mutsuz yürüyorlar. İnsanlarda bir mutsuzluk seziyorum. Bu bir yani yerelden kaynaklı değil ama genel bir mutsuzluk havası toplumda hakim.
İnsanlar tabii siz onlara bir taleple gidiyorsunuz ve bir evet. vaatle gidiyorsunuz. Hı-hı. Sizden de bir beklenti oluşuyor. Hı-hı. Zaman zaman sistemler de olabiliyor. Bu partiden bağımsız olarak tabii söylüyorum. Tabii. Bir siyasetçi için zor bir şey değil mi bu? Yani hiç dönüp kendinize dediniz mi mesela? Ya biz bu insanları dinliyoruz, bize sitem ediyorlar. Bazen hiç hak etmediğimiz eleştirileri de alıyoruz. Hı-hı. Gerçekten bu siyasi yolculuğa keşke en başta hiç başlamasaydık gibi bir düşünceniz oldu mu yani?
Hayır. Tabii ben icra makamında hiç olmadım şu ana kadar. O yüzden bizim için iki kat daha zor. Çünkü gelen talebi yerine getirmeniz için icra makamında olmanız lazım. Fakat tabii şunu seziyorsunuz. Genelde ben gittiğim yerlerde insanları dinlemeyi tercih ediyorum. Geçen işte 2014 seçimlerinde Beyoğlu'nda da aynısını yapmıştım. İnsanları dinlediğinizde insanlar birbirlerini dinlemiyorlar artık. Çünkü herkesin söylediği öbürününkinden çok daha yani hep benim söylediğim daha önemli.
Ya da hep kendini haklı görüyor.
O da var ama hep benim söylediğim daha kıymetli, daha önemli olduğu için insanların dinlenmediğini görüyoruz. Ve siz insanları dinlediğiniz vakit bir kere buradan zaten bir yakınlık kurabiliyorsunuz insanlarla. Ve bir de insanları dinlemenin bizim açımızdan şöyle bir avantajı var. Onların sıkıntılarını aldığınızda bütün projeler de oradan çıkıyor aslında. Sokaktan çıkıyor. Ben bir siyasinin sokaktan kopmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında gazetecinin de öyle. Çünkü bizim bütün sermayemiz insan. Onlardan gelen tepkiler, onlardan gelen şikayetler. Ben öyle bakmıyorum. Yani onu demek istedim. Sizin anlattığınız gibi bakmıyorum oraya. Aslında ben insanlarla diyaloğu seven biriyim ve onları dinlemeyi seviyorum ve oradan bir şey üretmeyi seviyorum. O yüzden hiç öyle bir düşüncem olmadı.
Mesela sokaktayken bu mutlaka yapılmalı, şu vatandaşlar açısından çok faydalı olabilir diyeceğiniz birçok proje de aklınıza geliyordur.
Tabii. Yani bir kere en başta kreş. Kadınlardan yani yoğun olarak bunu duyuyorum. Çünkü çalışmak istiyorlar, işe gitmek istiyorlar fakat özel kreşler çok pahalı. Devlet kreşleri yetersiz, yeterince kreş yok ve bu durumda şöyle bir şey geliyor eşlerinden. Hani o kadar pahalı ki işte zaten alacağım para kreşe gidecek, bari otur çocuğuna sen kendin bak gibi bir cümleyle karşılaşıyorlar. O yüzden ivedilikle her mahalleye kreş olması şart. Bu yani en büyük eksikliklerden biri. Ayrıca yani sadece anneyi kotarmak değil burada maksat. Yapılan bütün araştırmalar erken yaşta yani anaokuluna giden çocukların ileride üniversite okuma oranları da yüksek, iş bulma oranları da yüksek ve toplumla kaynaşma oranları da yüksek.
Şimdi burada Aylin Hanım şöyle bir şey var. Siz tabii özel sektörde de çok başarılı bir iş insanısınız aslında. Hı hı. Son dönemde insanlar bu tarz insanları daha çok seviyorlar ve kabulleniyorlar. Yani kendi özel alanında başarılı olmuş kişiler ki bu şu an kabinede de mevcut hı hı. toplum çeşitli araştırmalarda da bunu hı hı. görebiliyoruz. Kendilerine daha katkı sağlayabileceklerini düşünüyorlar. Siz sokakta bunun pozitif bir yansımasını görüyor musunuz?
Yani şöyle tabii başarı odaklıysanız eğer yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışıyorsanız ki ben hep onu derim yani herkes yaptığı işin en iyisini yaptığında zaten memlekette sorun kalmayacak. Yaptığınız işin en iyisini yapmaya odaklıysanız ve siz bunu eğer insanlara geçirebiliyorsanız bu duygunuz ve amacınızı, hedefinizi insanların size olan güveni artıyor doğal olarak. Hani bu işi iyi yapıyor o işi de iyi yapar. Çünkü yani hangi işe soyunursa %100'üyle yapıyor. Bu çok önemli. Yani %100'ünüzle yapıyor olmak, adanmış olmak ve orada tabii bunun için tutkunuzun olması lazım. Özellikle de siyasette. Eğer siyasette tutkunuz yoksa, bir şey başarı hedefiniz yoksa, yani başarı odaklı değilse yaptığınız siyaset, çok kısa süreli oluyorsunuz ve yani bir dönem belki bir yerlere geliyorsunuz ama ikinci dönemi olmuyor maalesef.
Mesela siz siyasette nasıl bir hikaye yazmak istiyorsunuz?
Ben şöyle, aslında nasıl bir hikaye yazmak istiyorum? Partim eğer beni aday gösterir sosyal belediyeciliği Türkiye'de örnek bir sosyal belediyecilik hikayesi yazıp Şişlili vatandaşlarla ama bunu birlikte yazmak istiyorum.
Şimdi Şişli tabii aslında çok özel bir yer şu bakımdan. Sayın Sarıgül yıllarca burada belediye başkanlığı yaptı. Sonrasında o farklı bir yöne doğru rotasını evirdi. Siz de bir dönem kendisiyle bir birliktelik yaşadınız, evliydiniz. Bunun bir dezavantaj sağlayacağını düşünüyor musunuz?
Öncelikle bunu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet, bir dönem evliydik ve bir oğlumuz var. Fakat ben hani bu konuyu çok konuşmayı seven bir insan değilim. Ancak biz ayrılalı 20 yıl olmuş ve bir şekilde bunu önüme gelmesini veya bunun bir engel olduğunun düşünülmesi en kibar haliyle söylemeye çalışacağım. Biraz böyle bana hadsizlik gibi geliyor. Çünkü bir sürü erkek siyasi var. Eşlerinden boşanıyorlar ve hiçbirinin hani boşandıkları eşleriyle ilgili bir şey onlara gelmiyor. Yani ben burada kadın olmanın dezavantajı staj durumunu yaşıyorum sanıyorum. Ve baktığınızda da ben günün sonunda evet hani oğlumun babasıdır ama siyaseten bir araya gel, bir sürü insan onunla gelebilir ama mesela ben gelmeyecek. Ben gelmem ve bunu bu söylentileri çıkaranların aksine beni ayrı bir yere konu, yani bu netlik beni daha ayrı bir yere konumlandırıyor diye düşünüyorum.
Sayın Ekrem İmamoğlu'nun geriye doğru baktığında başarılı bir süreç geçirdiğini düşünüyor musunuz İstanbul'da?
Ben başarılı bir süreç geçirdiğini düşünüyorum.
Ya bunları şu yüzden soruyorum. Şimdi bizi toplumun her kesiminden insanlar izliyorlar. Hı. Ya amacımız burada bir manşet çıkarmak tabii, ya da tabii, sizden biliyorum. Bir altın kelime almak değil. Gerçekten hı. Sonuç olarak Türkiye son 5 yılda çok önemli badireler hı. atlattı. Hı. Bu iktidar tarafı için de böyle, muhalefet hı. kanadı için de tabii, böyle. Tabii. Burada gerçekten değerlendirmeleri yaparken de buna göre yapmak lazım. Ben hı. en azından kendi hı. ahlaki tarafımdan da böyle görüyorum. Anladım. Ya pandemi olduysa evet, sadece iktidar ha. tarafı için değil, tabii, muhalefet tabii. kanadı için de oldu. Yani bu bakımdan siz hı hı. şöyle 5 yılı özetlediğinizde nasıl
yani şöyle şunu söylemek istiyorum. Yani yaptığı çok fazla şey var Ekrem Başkan'ın. Ama bir de şunu düşünmek lazım. Bir sürü olumsuzlukla karşılandı, engellemelerle karşılaştı. Pandemi oldu, ekonomik kriz oldu. Buna rağmen kenti ben güzelleştirdiğini ve rahatlattığını düşünüyorum. Yani en azından kendi ilçemde bir örnek vermek gerekirse Umut Sarıkaya'nın Mecidiyeköy karikatürü vardır, cehenneme benzetir. En azından Mecidiyeköy'ü meydanına şu an baktığımızda daha rahat, daha ferah. En azından yani kendi bölgemden bir örnek vermek istedim. Daha güzel o cehennem hali yok Mecidiyeköy meydanının. Bunu örnek verebilirim. Tabii ki otobüs duraklarımızda bir takım sıkıntılar oluyor ama Çin mesela bunu aştı. Hani ilim Çin'de de olsa gidip öğrenin diyorlar. Bunun da aşılacağına inanıyorum ben.
Siz şimdi sabahın çok erken saatlerinde bir tempo tutturdunuz. Ben de sosyal medyadan takip ediyorum sizi uzun zamandır. İşte sabah saat 5'te 6'da sokağa çıkıyorsunuz. Gece geç saatlere kadar bu tempo devam hı-hı. ediyor. Bu adaylık olabilir veya olmayabilir. Hı-hı. Bu tempo devam edecek mi seçim sonuna kadar?
Tabii ki devam edecek. Yani şöyle dediğim gibi bir siyasinin mutlaka sokakta olması lazım. Sokakta insanların derdini dinlemesi lazım. Çünkü oturduğunuz yerde, oturduğunuz makamdan o dertler size geldiğinde empati kuramayabiliyorsunuz ya da o anı yaşayamayabiliyorsunuz. Ama sokakta olduğunuzda ve gördüğünüzde o insanları olduğu yerde dinlediğinizde zaten bunu içselleştirebiliyorsunuz bu sorunu. O yüzden ben sokakta olmayı çok kıymetli buluyorum ve sokakta da olacağım. Bu net yani.
Süper.
En büyük taahhütüm bu.
İnsanoğlu hayatında birçok şey yaşıyor. Şöyle geriye doğru baktığımızda neler yaşadık, neler gördük diyoruz hep birlikte. Hı hı. Hatta ya şuna nasıl dayanmışız dediğimiz durumlar da oluyor. Sizin hikayeniz tam olarak nasıl başladı? Şöyle geriye doğru baktığınızda.
Annem Alman, babam Türk Karadenizli. Şimdi tabii ben bugünden baktığımda aslında annemin ne kadar Türkiye'ye uyumlanmış biri olduğunu görüyorum. Yani Türkçesi zaten çok güzel ama bunun yanı sıra annem çok güzel Karadeniz yemekleri yapıyor. Yani şahamsı sili pilavıydı, mısır ekmeğiydi, kara lahanasıydı. Çok örfüne, yani bizim örflerimize, törelerimize ve geleneklerimize çok uyum sağlayan bir kadın. Şimdi tabii bu, yani çocukken bunu düşünmüyorsunuz ama yani beni de tıpkı bir Türk annesi gibi yetiştirdi. Ama bugün baktığımda şimdi düşünüyorsunuz Almanya'dan gelmiş kadın ve beni yetiştirme tarzına baktığımda vay be diyorsunuz. Yani hani aslında nasıl da bu kadar uyumlanmış diye soruyorsunuz. Mesela bizde şeker bayramları, kurban bayramları ailece kutlanırdı. Çok da büyük bir aileyiz biz. Bütün babamlar 6 kardeş, 5 erkek, bir kız ve bütün hani o gelinlerle birlikte sofralar kurulur. Hani hiç öyle şeylerden geri durmaz. Mutlaka yardım eder. İşte el öpmek için sıraya girer falan. Yani o hatta ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani o kadar saygılı ki bizim kültürümüze ve dinimize. Mesela Ramazan'da annem hala 85 yaşında şu anda. Sokakta yemek yemez veya bir şey içmez. Yani o kadar dikkat eder. Böyle bir ailede büyüdüm. Yine tabii amcama geleceğim. Amcam belediye başkanı seçildiğinde babamlar yani bir babam yani babam ve bir amcam inşaatçılıkla yani müteahhittiler. İnşaat işleriyle uğraşıyorlardı. Ve amcam geldi dedi ki belediye başkanı seçildikten sonra bu bizim için bir ailemiz için onurdur, gururdur ve ben sizin inşaat işiyle uğraşmanızı istemiyorum dedi. Ve onlar hani 40 yaşında ya da işte 30'larının sonlarında 40'ların başında meslek değiştirdiler. Amcam dinar subayiliği aldı, babam tekstil sektörüne geçti. Yani hiç bilmedikleri, hiç vakıf olmadıkları işlere başladılar.
Okul yıllarınız?
Okul yıllarım ilkokuldan üniversite sona kadar ben devlet okullarında okudum. Ve tabii şimdi annem evet beni Türk çocukları gibi yani Türk anneleri gibi yetiştirdi ama tabii bir Alman disiplini vardı evde. Yazın bile ben öyle uyuduğumu falan hiç bilmem yani erken kalkardık. O anlamda çok disiplinliydik. O disiplin bana okulda okul yıllarımda tabii çok büyük kolaylık oldu. İş hayatımda da çok büyük kolaylıklar getirdi. Yani çocukken biraz onlara kızıyorsunuz bu kadar disiplinli olmaya ama sonra okul yaşamınız ve iş yaşamınızda bunun bayağı bir meyvesini yiyorsunuz.
Başarılı bir öğrenci miydiniz?
Ben böyle çok çalışkan bir öğrenci değildim ama ortalamanın üstündeydim.
Kopya veren taraflıydınız o zaman yani.
Aldım da oldu canım. Yani almadım desem yalan olur.
Okulda değil mi? En bence tatlı hikayeler bu kopya hikayeleri.
Tabii yani kopya verirsiniz, alırsınız bunlar. İyi ki de olmuş. Çünkü anılarınız oluyor böyle bu şekilde. Evet.
Var mı okuldan görüştüğünüz arkadaşlar?
Tabii var. Okuldan görüştüğüm yani liseden de görüştüğüm arkadaşlarım var. Üniversiteden görüştüğüm arkadaşlarım var. Devam ediyor arkadaşlıklarım.
WhatsApp gruplarınız var mı?
WhatsApp grupları var. Hala maalesef.
Hala. Bu WhatsApp gruplarına da bence bir kural getirilmesi lazım yani.
Katılıyorum
çünkü
size.
Gece 12'de bazen aklına bir şey geliyor, birinin link atıyor veya farklı bir şey yazıyor. Bütün herkesin telefonu aynı anda çalıyor vesaire.
Çocuğunuz var mı?
Var, iki tane.
Veli WhatsApp grubunda mısınız? Bence en kabusu o.
Ben o işleri eşime devrediyorum. Siz Türkiye'nin büyük bir bölümünde tanınan bir isimsiniz. Aslında bu biraz da zor bir şey yani tanınmak.
Yok o kadar da değil ya.
İnsanın bir anlamda özgürlüğünü kısıtlıyor ama yani daha böyle özgürce hareket edemiyorsunuz. Sokakta daha böyle ne bileyim yani özgürce kahkaha atamıyorsunuz mesela. Çünkü Türk toplumunun belirli kodları var ve hani bahsettiniz ya işte bizi annem Türk törelerine göre yetiştirdi bir anlamda. Dolayısıyla bu bir anda da böyle içeride bir baskınlık da oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü birçok röportaj yaptığım isimle de bunları konuştuğumuzda hep yani hep böyle bir çocuksu yanlarının belirli alanlarda böyle daraldığını düşünüyorlar.
Yani şöyle otokontrolünüz gelişiyor. Kontrollü oluyorsunuz. %100 yani buna katılıyorum. Fakat tabii şöyle bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Çok güzel dostluklarım var. Çok hani eski dostluklarım var. Ve onlarla bir araya geldiğimde olduğum gibiyim. Ve kendimi orada çok rahat ifade ediyorum. İstediğim gibi davranıyorum. Çok çok yakın arkadaşlarım tabii bunlar. Çok çok yakın arkadaşlarım. Orada sınır yok. Orada ne bileyim sansür yok. Hiçbir şey yok. O tarafımı onlarla besleyebiliyorum. Yani insanlar özellikle de siyasiler yani benim tabii ki öyle çok büyük makamım mevkim olmadı ama bence bir yere geldiklerinde, bir makama, bir mevkiye geldiklerinde o dostluklarını hiç bence kaybetmemeliler. Yani onlar çok kıymetli. Çünkü sonradan kurulan arkadaşlıklar, dostluklarla bir yere kadar gidebiliyorsunuz ama hani çocukluğunuzda, gençliğinizde ya da uzun yıllar dostluk kurduğunuzda onun rahatlığı, o diyaloğun verdiği rahatlık başka hiçbir şeyde olmuyor. Ve bence siyasilerin de hani çünkü görüyorum bir makama mevkiye geldiklerinde eski dostluklarını unutabiliyorlar ya da ihmal ediyorlar ve zamanla kopuyorlar. Bence bu hani en büyük nimet aslında bir siyasi için eski dostluklar.
Ve hala bence eski dostlukları yaşatabilmek de bir o kadar kıymetli ve değerli kesin. Yani.
Zaten süre gelen şeyler kıymetli. Hani sürdürülebilirlik kıymetli.
Şimdi Aylin Hanım, Türkiye'de ben de 37 yaşındayım. Belediyelerin görevleri de aslında, görev tanımları da çok fazla değişti. Vatandaşların beklentisi çok arttı.
Evet.
Yani 2000'li yıllarda kaldırımı yaptığınızda, suyu götürdüğünüzde bir şekilde vatandaş bundan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyordu. Hı hı. Fakat sonrasında işte bahsediyorsunuz kreşler, çocukların farklı yerlere, gezilere götürülmesi, hatta farklı alanlarda onların işte farklı spor alanlarına yönlendirilmesi çok geniş bir alana yayıldı artık yereldeki hizmet. Ve bu bir anlamda rekabeti de çok güçlendirdi. Siz genel olarak Türkiye'deki belediyeciliği nasıl yorumluyorsunuz?
Tabii yani günün sonunda sosyal belediyeciliğe gidiyoruz aslında. Yani sosyal belediyecilik çok gelişti Türkiye'de. Ve bunun öncülüğünün de büyük bir kısmını da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptığını da düşünüyorum açıkçası. Ve yani rekabet iyidir. Rekabet kalite getirir. Olmasına da fayda var. Ve tabii vatandaşlarla iç içe oldukça beraber oldukça onların sorunları da farklı alanlarda yani mesela yaşlı bakımı var. Keza hani sizin söylemediklerinize ek olarak bunlar çok önemli ve yapılması gereken şeyler. Yani insanız ve insanın ihtiyaçları hiç bitmiyor. İhtiyaçlarının sonu yok ve belediyeler de tabii dokunabildikleri yere kadar dokunuyorlar ve dokunmalılar da. Evet. Yani belediyecilik böyle bir şey.
Şimdi Aylin Hanım tabii sizin aday olduğunuz ilçe Şişli sadece Türkiye açısından değil uluslararası alanda da ülkemiz açısından kıymetli bir yer. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde birçok farklı uluslararası haber sitesi New York Times başta olmak üzere Şişli'yle ilgili çok önemli örnekler veriyordu işte. Nişantaşı keza bunlardan bir tanesiydi. Fakat son dönemde sanki oradaki popülasyon biraz daha düştü gibi görüyorum ben. Yanlış da yorumluyor olabilirim bilmiyorum ama Sizin bu alanla ilgili de, çünkü bu aynı zamanda ülkenin de katma değerine olacak olan bir şey. Çünkü ülkemize bir turist geldiği zaman sadece Sultanahmet'e gitmiyor, sadece Ayasofya'ya gitmiyor. Onun burada daha çok vakit geçirebileceği, bilinçaltında var olan yerleri de ziyaret etmesiyle birlikte aslında destinasyon sayısı da artıyor. Bu alanlarla ilgili de çalışmalarınız olacak mı?
Şimdi şöyle söyleyeyim size, Şişli'nin gündüz nüfusuyla gece nüfusu çok farklı. Yani gündüz nüfusu gecenin aşağı yukarı 11 katı kadar fazla. Yani 3 milyon kişi ayak basıyor Şişli'ye gün içerisinde. Ve buradaki esnafın da bütün satışları öğlen paydosunda olabiliyor. Benim hedefim Şişli'yi böyle geçip geçilen, böyle gelip geçilen bir yer olmaktan çıkarıp gezip görülen bir yer olmasını sağlamak. Fatma Giri'nin zamanında zaten belediyecilik anlamında gerçekten çok güzel şeyler yapıldı ve standartlar kondu. Tekrar o standartlara getirmek. Yani Şişli'nin rakibi yine Şişli. Şişli başka bir ilçeden ilçeyi kendine örnek almaz. Şişli'nin kendi standartları var ve bütün hedefimiz tekrar o standartları yakalamak. Yoksul mahalleleri çekim merkezi haline getirmek. Ama tabii bunu bina üstüne bina koyarak değil, alan yaratarak yapacağız. Ve bizim Türkiye'de ve yurt dışında çalışma ekibimizde, yurt dışında ve Türkiye'de olan arkadaşlarımız var. Mimarlar, mühendisler, sanatçılar. Yani Şişli'yi tekrar bir çekim merkezi haline getireceğiz. Kültürde, sanatta, her alanda. Bunu mutlaka sağlayacağız.
Nasip olursa eğer bu size göreve geldiğiniz ilk 3 ay ya da ilk 6 ay böyle bir checklist planı yaptınız mı?
Tabii yaptık. Ama onları adaylaştığımızda paylaşacağız.
Şu anda o konuda.
Evet. Onu adaylaştığımızda paylaş. Hepsini bugün harcamayalım.
Tabii burada farklı bir aday adayı daha var. Görüşüyor musunuz kendisiyle?
Yok, görüşemedik. Yani ben dediğim gibi sürekli sokaktayım. Yani denk gelmedik diyelim. Yani özellikle görüşmeme diye bir şey yok.
Ama görüşürsek de görüşürüz diyorsunuz.
Tabii. Görüşürsek de görüşürüz. Neden görüşmeyelim? Günün sonunda aynı amaca hizmet ediyoruz.
Peki siz yerel seçimleri nasıl görüyorsunuz?
Ben yerel seçimlerde gene bu 11 Büyükşehir Belediyesi'ni alacağımıza gerçekten yürekten inanıyorum ve yenilerini ekleyeceğimize de inanıyorum. Gene İstanbul'da alacağımız ilçe sayısının artacağına yürekten inanıyorum. Yani bu anlamda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.
Şimdi biz bir anlamda tabii tarihe iz bırakıyoruz. Yani bundan belki yıllar sonra siz ya da ben ya da ekibimizden herhangi birisi bu röportajı izlediğinde ya ne günlerdi diyeceğiz hep birlikte. Çünkü dediklerimiz de oluyor zaman zaman.
Doğrudur.
Ben bu röportajları çok önemsiyorum. Bunların her biri birer hatıra aslında. Bir dostluk tabii da oluşuyor. Dostluk da kuruluyor. Ben daha bizim bu teklifimizi kırmadığınız için de teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, ne demek. Ayağınıza sağlık.
Birkaç özel soruyla bitireceğim. Mesela biz hep avcıların hikayesini dinleriz. Böyle aslanı alnının ortasından vururlar. Ama hiç onların başarısızlık hikayeleri çok fazla duyulmaz. Ama her insanın böyle başardığı ve başaramadığı şeyler vardır. Mesela kimisi piyanoyu çok çalmak ister ama çalamaz. Kimisi otomobili kullanmayı ister, kullanamaz. Ya da bir motor kullanmak ister, kullanamaz. Sizin böyle hobileriniz nelerdir? Başardıklarınız ve başaramadıklarınız.
Yok, aklıma koyduğumu yaparım, başarırım. Yani eğer bir şeyi yapmak istiyorsam onu yaparım. Hani orada bir başaramama diye bir şey yaşamadım. Ama en çok sevdiğim şey tabii spor yapmak. Spor yapmayı gerçekten çok seviyorum ve kendimi spordan sonra çok iyi hissediyorum. Yemek yapmak. Aşağı yukarı 5 tane yemek kursu bitirdim. Bir dergide 2 yıl boyunca yemek tarifleri verdim. Yemek yaparken kendimi gerçekten çok dinlenmiş hissediyorum, iyi hissediyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Ve doğada yürümek. En sevdiğim şeylerin başına geliyor.
Çocukluğunuzda babanızla hiç unutamadığınız bir hikayeniz var mıdır? Mutlaka vardır da onlarca.
Yani tabii çok hikayem var babamla ilgili. Ama şimdi annem tabii şey duymasın. Ama babamla çok dertleşirdik. Hatta bazen bir şeyler anlatamazsam bunu annene söyleme derdi. Onu ben şu anda yani aklıma geldikçe hem gülerim hem çok hoşuma gider. Böyle sırdaş gibiydik. O bana bir sürü her şeyini anlatırdı. Ben de ona çok her şeyimi paylaşabilirdim. Ama o hani aman annene bunu söyleme deme kısmı beni hala güldürür.
İki sırdaş yani.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Süreçte de yine sizi takip etmek isteriz. Umarız her şey sizin için iyi olur.
İnşallah ya.
Tabii bakalım. Ki partiler kendi işlerinde çeşitli değerlendirmeler yapıyorlar.
Evet.
Ama benim gördüğüm kadarıyla sahadasınız, yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Umarız sizin için en güzeli neyse o olur.
Çok teşekkür ederim.
Arkadaşlar, Aylin Hanım benim uzun zamandır takip ettiğim isimlerden biriydi. Hatta bayağı da notlar da almıştım buraya gelirken. Belki onları bir sonraki röportajda aday olduktan sonra farklı bir formatta da sorabiliriz. Tabii ki insanların isimlerinin önünde belirli title'lar var. Başarıları ya da başarısızlıkları var ama öncesinde şunu söylemek lazım. İyi insan olmak her şeyden çok daha kıymetli.
Kesinlikle.
İnsanların siz yokken ardınızdan kıymetli ifadeler kullanması bence çok önemli ve çok değerli. Ben de sizin arkanızdan çok güzel ifadeler duydum yani.
Teşekkür ederim.
İnsanların hayatına dokunduğunuz hikayeleri de duydum. Bence yaşatmamız gereken en önemli şey iyi insan kavramı.
%100,
yani
tabii.
Bu kalbimizdeki iyilik durumu bence çok değerli ve önemli. O yüzden...
Tabii. Yani sözünüzü keseceğim ama bize adına ömür dedikleri bir süre verilmiş. Bu süreyi biz ne kadar topluma, etrafımıza, ailemize, ülkemize, hatta dünyaya ne kadar bunu verimli ve faydalı geçirirsek bence o kadar kıymetli. Yani en azından bunun çabası içerisinde olmak çok kıymetli.
Evet. Benim gördüğüm kadarıyla siz eleştiriye çok süreçte de hep açık birisiniz. Ve çok kolay sinirlenmeyen birisiniz.
Kontrollüyüm.
umarım eğer Şişli Belediye Başkanı olursanız da eleştiriye açık.
Tabii tabii. Yani bakış açınız önemli. Eleştiriden beslenmek. Çünkü o günün sonunda zaten sizi seven insan sizi eleştirir. Yani en azından ben öyleyim. Ben eğer bir insanı gözümden yani çıkarmışsam onu hiç eleştirmem. Yani eleştirme demeyeyim de hatalarını ya da yanlışlarını söylemem. Çünkü niye? Zaten gözden çıkarmışımdır onu. Ama ben sevdiğim insanı, sahiplendiğim insana hatasını söylerim ki hani onu, çünkü istemem onun o durumda olmasını. Eleştiri eğer oradan geliyorsa, yani buradan kalpten geliyorsa başımın üstünde yeri var. Ama bazı eleştiriler biliyorsunuz kalpten gelmeyebiliyor. Direkt sizi amiyane bir tabir olacak ama gömmek için yapıyorlar. Öyle olduğunda tabii o hani hoş değil ama sizi sevenlerin sizin daha iyi bir noktada olmanız için söyledikleri şeyler ki benim oğlum bunu çok sık yapar. Gerçekten yapar. Yani anne bak şuna da dikkat et, bu da böyle, şu da şöyle. Benim hoşuma gidiyor. Çünkü önemsendiğini hissediyor insan.
Evet. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.